Ayrım 9.
Sık sık takılırdım ona. O yemek kaplarının, tencerelerin, sebzelerin, zeytinyağı şişelerinin, pirinçlerin, unların, hamur tahtaları, oklavaların arasında çırpındığı anları seçer, saati sorardım. Mineli bir saati vardı. Anlatırdı böylece. Mutfak penceresi açık olurdu. Parmaklığını bir tel örgü örterdi. Oturduğumuz yerden bakardık babama, gümüşsü bir dumanın ardından. Babam iki gül fidanın arasında rakısını susuz çekip acı peynirle tatlı kavunu denkleştirirken önüne ağzı serbestledikten sonra da gökyüzüne bakardı. Mineli bir saati vardı diye bıraktığı yerden sözü bağlardı anam. Güzel, incecik, renk renk bir saatti bu. Babası, dedem almış ona bu saati. Her gece yatmadan önce dikkatle kurar, kulağına götürür, dinler, ağzına götürür, öper, kılıfına sokar, başucuna bırakırdı. İşte o saate bakması çok hoşuma giderdi. O kargaşalığın içinde yanına sokulur, halacığım benim derdim. Saat kaç acaba? Kaçsa kaç kız sana ne saatten? Ne yapacaksın saat diye çıkışır, güler, benim bir taneyim diye ellerini uzatır, havada bir şahin görüp yolunu değiştiren kuşlar gibi yağlı olduğu aklına gelen elleri bileklerinden kıvrılır, kollarını yanaklarıma değdirirdi sonra. Gene Allah iyiliğini versin kız. Bula bula bu zamanı mı buldun saat sormak için der. Gene de için için sevinir. Öyle iyi bilirdim ki sevindiğini. Belki de benim ona verdiğim en büyük sevinçlerden biri de buydu. Serçe parmaklarıyla önünün düğmelerini çözmeye çalışır. Uzun uzun uğraştıktan, yüzü kıpkırmızı kesildikten sonra alnında boncuk boncuk terler parıldamaya başlarken önünü açar, kat kat gömleklerinin arasından ipi bulur çeker, gene serçe parmaklarıyla kılıfı çeker, saati yüzüne yaklaştırarak, gözünden çok burnuna, yanaklarına sürecekmişçesine yaklaştırarak bakar, uzun uzun, zamanı o anda dondurmak, ölmezliğinde ezberlemek istercesine bakardı. Saatin durmuş olduğunu sanırdım çoğu zaman. Yüzünde okurdum o durmuşluğu ama gene yüzünden okurdum durmadığını. Yelkovanın sezdirmeden hep bir ötedeki çizgiye doğru süründüğünü, yüzünde acılık görürdüm. Daha sonra zamanın durmadığına üzülür, kendi çağının hala kapanmamış olduğuna yanar gibi bir hal olurdu yüzünde. Saati mineli, renkli, incecik saatini gene serçe parmaklarıyla önce kılıfına, sonra kat kat çamaşırların arasından koynuna sokarken. Ah nasıl acımazdım, nasıl kıyardım oncağıza. Pencereden bahçenin tahta perdesini, onun ardında Hasene Hanımların pencere kafesinin üst kıyısını, onun üstünde ahşap duvarı, en üstte de yıldızlara boğulmuş, sütsü, koyu maviye bakardım. Anam sözünü sürdürürdü. Ah o zamanlar geçti, geçti. Bir yaz günü istasyona değin gelen ninemi kucaklayıp kaldırırken, bizi almaya gelmiş olan babam, annesini kucağına alıp arabasına bindirir, arabacı çocuğa sürmesini söylerken, ninem gözyaşları içinde başını mendiline gömerken, bir daha buralara dönmeyeceğimizi, ninemin o kış öleceğini, İstanbul'u kıran savaş yıllarında dereceye gitmenin artık düşünülemeyeceğini, küçük halamın her zaman içtiğinden bir yudum fazlasını içmeden, saatini dikkatle, sevgiyle, taparcasına kurup, kılıfına yerleştirip, başucuna bıraktığı herhangi bir gecenin sabahında artık uyanmayacağını, büyük halamın babama haber bile vermeden evi satıp, bir sabah kapımıza, lokmaların artık dört boğaza ancak yettiği kapımıza dayanıvereceğini bilmiyordum. Bamyacıların kızını yanıma çağırıp sümüklü burnundan, sümüklü dudaklarından, yıkanmaya yıkanmaya yaraya boğulmuş sümüklü dudaklarından tiksindiğim halde bir 10 paralık vererek salt hoşuma gittiği için ninemi de anamı da kızdıran o bacaklarımı kaşıtma işini ona bir daha yaptıramayacağımı bilmiyordum. Evet, ya bacaklarımı kaşıtırdım ya da başımı. Bayılırdım öyle tatlı tatlı kaşıtmaya. Bamyacıların kızı da beni sever, şehirli komşumuz diye över, benimle oyun oynamaya can atardı. Ama ben o sümüklünün yanında oyun oynamasına dayanamazdım. Tabii ancak deniz kıyısında, bağda, bacaklarım güneşten yanıp kaşındığı, uzun örgülü saçım sıcakta ağır gelip, çözdüğüm zamanlar kaşınmasına razı olurdum. O bağlarda salkımdan salkıma gidip, birer tane, Ama yalnız birer tanecik tadarak doyduğum günler, deniz kıyısına inip erkeklerin gelemediği, yolun geçtiği iki kaya arasının bile birkaç peştemalle kapatıldığı, yüzüp açıldığım arkamdan annemin acı acı bağırttığım günler bir daha gelmedi, gelmedi bir daha. Savaş yılları babamın da abimin de canını aldı. Anamla ben gene de yaşayacak gücü bulduk kendimizde. Ama o eski günler bir daha gelmedi, bir daha gelmedi. Anamın dışarıda içen babama bakarken neler düşündüğünü hala tasarlayamıyorum ama ölümünü özlediği zamanlar olmuştur sanırım. Bana çocukluğunun ışıltılı öyküsünü anlatırken o adama pencere parmaklarını örten tel kafesin ardında göksü, gümüşsü, titrek baktığını sezdiğimi biliyorum. Bir o kadarını. Bugün bile anlayamıyorum o adama varışını. Ama iyi adamdı. Bana başkalarının babası gibi her akşam bir şeyler taşımaz, istediğimi ağlasam da, yırtınsam da almazdı. Ama birdenbire yolda giderken beni herhangi bir şey almakla sevindirebileceği aklına gelir gelmez alırdı. Dergi olsun, kağıt helvası olsun, balon olsun, bayramlarda bayrak olsun. Belki severdim, belki de sevmezdim. Hala bilemiyorum. Onun ölümünü istediğim zamanlar oldu ama. Ölümünü istedim. Anamla baş başa kalmak istedim. Beni kırdığı zamanlar çok olurdu. Beni kırdığı zamanlar ölmesini isterdim. Ama belki de her çocuğun isteyebileceği gibi değil. Ölmesini, kas katı kesilmesini, evden alınıp götürülmesini, bir daha dönmemek üzere götürülmesini isterdim. Bütün gücümle. Ama anam onu severdi sanırım. Hem sever hem sevmezdi. Beni kırdığı zamanlar, onu kırdığı zamanlar, bizi kırdığı zamanlar çok olurdu. O da onu sevmez belki de. İçin için, utana utana, günah işlediğini bile bile ölümünü isterdi. Kavga ederlerdi. Çok ettiler ama hiçbir zaman kırıcı kavgalar olmadı bunlar. Birbirlerine hiçbir zaman hakaret etmediler, kötü sözler söylemediler. Sabırlı adamdı o. Anam kaç kez beni haşladıydı, ona gerektiği ölçüde saygı göstermediğim, sevgimi belirtmediğim için. Baban o der dururdu, baban o. Ama kendi için hiçbir zaman bu sevgiyi, bu saygıyı istemedi. Annenim ben, annenim ben demedi. O zamanlar daha bir şeyler sezmiyordum ama bunları çok sonraları hatırladım da. Hatırladım da ne oldu? Gök karardı sonradan. Babamın içkisi tükenmezdi. Bugün ona babam diyebiliyorum artık. Ne öfke kaldı, ne kin. Belki biraz acılık. Ona hala kızdığım zamanlar oluyor. Kendini aşan, ölümünden öteye çağların sonuna değin uzanabilecek bir sorumluluğu bilmeden, düşünmeden yüklenmiş olduğu için. Ama bu kızma da kızma sayılmaz biliyorum. Acılık demek daha doğru olacak. Anamın savaş yıllarında babasının ağırlaştığı bir gece ilaç almak için yabancı askerlerin sarhoş olup yıkıldıkları sokaklardan, adam geçirmedikleri Senegalli askerlerin söylentilere göre genel evlerin birinde bir kadının göğüslerini ısırıp kopardıkları, kadını öldürdükleri günlerde tanıdık bir eczacının evine gözünü kırpmadan giden anamın o adama varışını hala anlayamıyorum. O mühendisten sonra düğünlerine birkaç gün kala bir otomobil kazasında caddenin orta yerinde kanlara boğulan adamın, babamın, bunu ilk olarak açıkça düşünebildim, babamın can verdiğini başucunda durup gören, yüreğinin durduğunu anladıktan sonra düşüp bayılan kadın o adama nasıl varırdı? Bana baba olarak onu verirken, benim için börekçiye katlanırken, gerektiği anda kendine bir hayat kurabilmiş, kadınların çalışmaya yeni başladığı günlerde bir erkek gibi para kazanmasını bilmiş olan kadındı sanıyorum. Ama o adama varıp sarı kuma yerleştikten sonra da penceresinin önüne oturarak işlerinden arta kalan saatlerini düşlere, artık bir daha yüzüne çıkamayacağı bir denize dalıp yüzen, gitgide batan, dibi hiçbir zaman bulmadan, bulsa da ayaklarına dibe vurup kendini yukarıya atacak gücü duymak bile istemeyen, evinden çıkmayan, yaşatım çocuklara korkunç masallar anlatan, nereden çıktığı belli olmayan saraylı hanım lakabını yüklenen kadın oldu. Eski kadınlığın ilencini de yüceliğini de taşımayı taplayan bir kadın. Babam Reşit Börekçi'ye çocukçasına bile olsa saygısızlık etmemi, gereken sevgiyi göstermemi telaşla, sinirlilikle karşılıyordu. Kendine güvendiği için benden öyle bir şey istemiyordu. Boğazdaki yalının işe katiplikle başlayarak yükselen bir adama kız veren bir babanın yalısı olmasına alışmıştı. Derecik'ten gelen adam zeki, çalışkan, sadık bir adamdı ama yalı anneannemin babasınındı. Efendiliğin ana yoluyla geçmesine alışıktı anam. Ama dedem yalının efendiliğini pek yapamamış. Savaşın yıkıntısı başlarken yalı satılmış, şehre inmişler. Oradaki evde önce o ölmüş, sonra da dayım. Anneannem ailenin kuruyan erkek damarlarını gömerken kendi gücünü göstermiş ama o damarların yerini tutma görevi de anama kalmıştı. O zaman kadın yolundan geçen efendiliğin tadını tattı anlaşılan. Ama o da yenilmek istedi sonunda. Ona vardı. İyi bir adamdı ama. Kaykılır, küçücük içki sofrasının altından bacakları karşı göbeğe uzanırdı. O zamanlar pencerenin ardında ikimiz de susmuş olurduk. Bizi bir kez bile çağırmadı yanına. Her şeyi sofrada olurdu. Yedekler de masanın ardında kaldığı için görünmeyen bir sehpanın üzerinde dururdu. Kaykıldı, bacaklarını uzattı, sofranın üzerindekilerin artık bittiğini anladığımız zamanlarda eli uzanır, karanlıktan bir tutam kiraz, üzüm, erik çeker, yaratırdı. Karanlığın doğurduğu bu yemişleri az sonra seçemez olurdum zaten. Gök büsbütün kararmış, gözlerim uykulanmış olurdu. Anam suskunluğunu bir iç geçirişle deler, sonra korkuyla, daha doğrusu ürkeklikle o deliliği hemen yamar, elimi sıkıştırırdı avucunda. Kavgalarının sonunda çenelerini kasarak yanıma gelir, beni kucağına alır, pencerenin önüne yahut anneannemin odasına götürür, orada sessiz sessiz ağlardı, beni göğsüne bastırarak. Senin için katlanıyorum bütün bunlara, senin için katlanıyorum deyişini hala kulaklarımda duyuyorum. Dışarıda ağustos böcekleri yeşilliğin aralarında titreşen sıcak havayı vınlatırdı. Tek dayanağı olmayı daha o zaman öğrenmiştim. Ama benim de bir o denli ötelere uzandığımı, tahta perdeyi, kuyunun çıkrığını, damları, gümüşün örttüğü karanlık yeşillerin durmadan için için kaynaştığını bildiğim, Meryem'in kurbağalı havuzunu aşarak göğün büsbütün karardığı, koyu bir isin altında yatan köy sınır mezarlığını, o mezarlığın ötesindeki bana yasak olduğu için karış karış bildiğim, kırları bir sıçrayışta aştığımı bilmeden bakardı yüzüme. Benim dalgın bir çocuk olduğumu bilirdi ama kendi düşlerine dalıp suyuna dönen balık gibi büyük kuyruk vuruşlarıyla karanlıklarına daha da saplandığında benim dalgınlığımı da unuturdu. Dalga geçmeme kızan babamdı. Yani Reşit, o istemezdi dalga geçmemi. O engel olurdu. Bir köşede sessizce oturmama o dayanamazdı. O kıskanırdı düşlerimi. Onun yüzünü gördükçe düşlerim kesildi yıllar boyu. Kesildi, kısırlaştı. O kıskanırdı. Annemse benim daldığımı bile fark etmezdi belki. Ben oralardan bir daha dönmez, beni bana çok bir düşünce payı vermeden bu denli sevdiği için içerler. Çocukluk duyarlılığım birçok şeyleri anlamama yardım etti ama bir takım şeylerde de nedenli yanıldığımı anlayınca, ta yukarılarda iki havanın ara döşeğinden bahçeye rakı içen babama durmadan dinlenmeden tükenmeden ertesi sabah fırına gidip börekleri satıcı çocuklara dağıtacağını, bir zamanlar börek sattığı başka başka yerlerde aynı anda birkaç çocuğun eliyle böreklerinin satılacağını düşünmüyormuşçasına içen adama bakardım. Anam Sarıkum'a ilk geldiği zamanlarda babamın bir tek yardımcısı varmış. Allah rahmet eylesin bebekçi Osman. O da kaçınca yalnız kalmış. Yıllarca bu işi kendi kendine yürütmeye çalışmış. O zamanlardan tek hatırlayabildiğim akşam üzerleri eve gelince yorgun argın çöküşüydü. Sonra da bir anamı bir köşeye çekerek heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatışıydı. Hala açıkça hatırlayabildiğim, seçikçe görebildiğim tek yüz anamın yüzü. Yorgunluğunu bile unutarak bir şeyler anlatan bir adamın karşısında anamın yüzü. Dalgın, inanmaz, düşlü. Sonraları toparlandı, istasyonda börek satmaz oldu artık. Sarıkum'a başka başka yerlerin de çocuklar satıyordu onun böreklerini. Kendine güveni önce meydana çıkan, sonra da pekişen adamların bolartısıyla içiyordu artık o günlerde. Ama başını gökyüzüne kaldırdığı zaman yaşamış olduklarını, yaşadığını unutup ancak yaşanacak günlerini düşünen bir insan olduğunu daha o yaşamda sezmeye başlamıştım. İyi yürekli bir adamdı ama beni gene de sevmezdi. Düşlerin ayakta tuttuğu bir torbaydı. Beni gene de sevmezdi. İyi bir adam olduğu halde beni düşlerine hiç sokamadıydı da ondan. Düşlerini hiçbir zaman gerçekleştiremedi sanıyorum. Düşlerinin gücü yetmeyeceğini, belki de bildiği iriliğinden böreklerini kendi satacak yerde çocuklara sattırması onu düşündürmüyordu bile. Savaşı, sıkıntıları atlattık. Bıraktığı börekçiliğe bir daha dönmedi. İstanbul'a giderek yeni yeni atıldığı tecim işlerinde kendini ısınamak istedi, battı. Düşlere erişememişti gene. Düşleri gene ondan yüzlerce adım ileride koşuyordu. Beni sokmak istememişti onlara. Yardımımı istememişti ama beni yetiştirmeyi de kendine borç bilmişti. Belki yardımımı isteseydi, belki isteyebilseydi, belki ben de bir şeyler. Bense o zaman kaçmayı düşünerek, neden kaçmak istediğimi bilmeyerek, saatleri anamın dizleri dibinde geçirirken, uykuyla birlikte burnuma sararan, gürleşen, çatlayan, kırın kokusu gelir, anamın özlemlerinin ötesindeki çölü, kıskançlık yazısının yaban yaratıklarını canlandırıp, semirtirken, bir gün çıldıracağımı bilmeden, kudurgan bir yalnızlığın öte sevinçlerine, bilisizliğim içinde dalar, babamın bu yıldızları sönmüş karanlık içinde hala durmadan, dinlenmeden, tükenmeden, tüketmeden içmesine tutulurdum. Yıllar sonra bir sabah ağır hasta olduğunu söyleyen müdürün, ben durmadan sabah ona biraz rahatsız bırakmıştım ama bir şey yoktu. Neden çağırıyorlar acaba? İlacı da evde, ilaç da alacak değilim. Sabah bıraktığımda biraz rahatsızdı ama başka bir şey yoktu. Neden çağırıyorlar acaba diyordum. Bana bir izin kağıdı imzalayıp eve gönderdiği, orada onu çenesi bağlı bulduğum gün anamın hıçkırıkları içinden gelen bir aydınlığa doğru aktım. Anamın hıçkırıklarında ölümün acılığından çok derin, eski, unutulmuş, örtülmüş, çevresine giden yolların bile unutulmuş olduğu bir pişmanlık vardı sanki. Ona kötülük etmiş de ona ağlıyormuş gibi, onu yitirmekten çok düşlerini ayakta tutmaya yardım etmediği, kendi düşlerine daldığı için pişmanlık duyuyormuş gibi. Düşlerine karışmak, onu yalnız bırakmamak, beni de ona doğru itmek, zorlamak elinden gelebilirdi belki. Hiç değilse ömrünün bir yerinde, bir anında onu yapabilecek durumdaydı. Belki ama yapmamıştı. Biliyorum, düşlerinin tümünün bana dayandırılmış olduğunu o zamanlar bile sezerdim. Ama ona içtiği için, karanlıkta bizleri unutarak hiç gerçekleştiremeyeceği düşlerine daldığı, anlaşılmamış, ezilmiş, ne yapmışsa yaranamamış bir adam oynadığı, hatta o anda anama benden başka tutunacak, asılacak, ilenecek, kızılacak, sevilecek bir şey, bir varlık, bir etten kemikten bahane bırakmadığı için bile kızamamanın iki bulut arası yolunu buldum. Onu sevmiş miydim, sevmemiş miydim hala düşündüğüme göre önemli demek. O gün anamla kavga etmelerinden sonra parasızlığın acısı içinde ömrünce gidip oturmadığı, bir kez bile gece olup eve dönmediğini bilmem. Ömrünce gidip oturmadığı bir parkın sıralarına sığındığı gece, onu saatlerce bekledikten sonra anamla sokağa çıkıp karakol karakol dolaşarak kaza olup olmadığını sorduğumuz gece, ağaçların karanlığında yalnızlığının doruğunda süzük süzük duran adamı bulduğumuz zaman ne onu yitirmenin ne de daha sonra bulmanın acısını, sevincini duymuştum. Kızmıştım ona, anamı da beni de böylece duygulandırmaya kalktığı için. Bunun ne boş bir şey olduğunu bildiği halde gene de yapmaktan başka bir şey düşünmediği için kızmıştım. Ama eve döndüğümüzde onlar soyunup yattığında ben ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Öldüğü gün de ağlamadım oysa. Ağlayamadım. Ama o gece onları yataklarından kaldıracak, yanıma getirecek denli hıçkıra hıçkıra ağladım durdum. Bana sarılıyordu. Ağlama oğlum diyordu. Bir daha yapmam. Bir daha bırakmam, hep yanında kalırım diyordu. Ağlamamı bir çocuğun ağlamasıymış gibi kesmeye kalkmıştı. Yanımdan ayrılmıyordu, başımı okşuyordu. Bense neden ağlamıştım o gece hala bilemiyorum. Ama gene de bağışlayamıyordum bu yaptığını. Bilmiyordum niye ağladığımı. Babam geride kalmıştı. Suat da, başkaları da. Gönül yordamıyla yürümeye başladığım yolda babamı çabuk unuttum. Hiçbir zaman kıskanç olmamıştı. Düşlerimden başka bir şeyi kıskanmamıştı. Onları da belki kıskanmamıştı ya. Kendi düşlerinin bana kapalı tuttuğu, kapısının berisinde kalan her şey için bana güvenmişti. Yani güvenin ötesinde, güvenin bitmesi gereken yerde güvenmişti bana. Güvenin hiçbir değerinin kalmadığı, varlığı ile yokluğun arasında kıl denli ayrım olmayan bir yerde güvenmişti. Güvenin öldüğü yerde başlayan yıkıntısını anam düşlerinde işledi, besledi. Annem bana güvenmedi. Biliyorum, biliyordum. Birbirimizi sevdiğimiz için. Ama ben sevdiklerime güvendim. Yanılmışım güvenirken. Güvendiğim için değil, eksik sevdiğim, sevmesini bilmediğim, sevginin kıyısında yaşayan çakıl kişileri denizin parçasını sayıp saygıdan fazlasını gösterdiğim, sevgiyi onlara da sıçrattığım için yanılmışım. Bunu düşünürken bir de yanlışlığa boğuluyorum. İnce hesaba kaçtığım için. Bugün çıldırdıktan, sevdikten, yanıp yıkılıp yeniden doğrulduktan, sonunda benim için yürünebilecek, tekliğinde şaşırtacak denli öteki yollara benzeyen, tek yolu bulduktan, erincin, taşırıcı garipliğinde Yahuda'yı anladıktan sonra her şey kolay geliyor. Bundan sonra güçlüğe rastlayamayacağımdan değil, aşkın tüketilmez güçlüğünü bildiğim için kolay geliyor. Yahuda İsa'yı ele verirken öpmüştü. Hainliğinden değil, İsa'yı sevdiği, kıskandığı, kendi artı 11 kişiyle paylaşmaya yanaşmadığı, onu kendini aşan, 11 kişiyi de İsa'yı da aşan bir düşe bırakmaya razı gelmediği, ele verişinin onu öldüreceğini bildiği için öperek ele vermişti. Öpmekten başka bir şey düşünemediği, ölümün açıldığını bilmediği eşiğinde duran İsa'yı uğurlarken, kavurucu sevgisini başka hiçbir şeye güvenemediği, yükleyemediği, kurban edemediği için öpmüştü. Onu önüme yollamadan çıldırmamak için. Ama öptüğü günün gecesinde gırtlağını soluksuzluğun, sonsuzluğuna bağladığı zaman İsa'nın öleceğinden emindi. Aşkın küçüklüğünden, cılızlığından başka bir köşesine tutunamamış, yakamozuna kendine göksel bir besin bellemişti. Güvenememişti kendisine güvenene. Kıskanmıştı onu. Ötekinin kıskandığı gibi, öteki yani. Rana, ben onun her şeyiydim. Biliyordu. Biliyordum bildiğini. Yolumuza bir Ağustos güneşi gibi kavurucu, kurutucu müşfik çıkana değin. Değdiğini eriten sıvılar gibi çıktı yolumuza. Rahattık. Rahat değildik belki ama o kandırıcı rahatlığımıza inanmanın rahatlığı içinde kaygısızdık. Küçük kavgalarım, kıskançlıklarım ördek tüylerinin üzerinde yuvarlanan boncuk boncuk duru sulardan farksız süzülüp duruyordu üzerinde. Ben onun her şeyiydim. Gönlünde benden başkasına yer olamazdı. Müşfik, Rana gibi. Hala anlayamadım onu. Yahut anlamaktan ürküyorum. Olanaksızlığı destek edinen bir öykü yağmurun altında da başlasa, bozkır güneşinin altında da başlasa, olanaksız temeli en olmayacak yapıyı en atak çıkıntısında çatlatıverecektir. O atak çıkıntıyı açıklamak için uğraşmaktan ürküyorum. Değmesine değiyor. Tekelci, kıskanç, sevgiyi başka bir ucundan çözmeye çalışmalıyım. Dilaver, beni yine unutmaya başladı. Artık yanıma uğramıyor bile. İstediğim olmuştu. Evini bırakıp gene bana dönmüştü. 5 sokak 39 kapı ötedeki evi bırakıp gene bana dönmüştü bir akşam. Doğruca eski odasının kapısına doğru yürümüştü. Açmış, bakmış, kapıyı gene ağır ağır örtmüştü. Ama artık kendi çılgınlığı da uysallaşmıştı. Onun için besbelli, onunla da barışıktı, benimle de. Uçuyordum sevinçten. Erinci buldum, mutluluğu öğrendim diyeli beri bana dönmesini bekliyordum. Bir gün ben hiçbir şey söylememiştim, sevinçliydi. Yalnız ona bakıyordum, yüzüne bakıyordum. İçinden bir güzellik bularak yeniden ışıyabilen harap yüzüne bakıyordum. Birdenbire ben böyle bir şey sezdirmemiştim bile. Hiç sıkmak istemiyordum onu artık, yitirmiş olmayı kabul ediyor gibiydim. Öyle duruyordum artık.